yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Matta kesiminin 4. bölüm 12. ayetine gelmiş bulunuyoruz. İsa Mesih Kefarnahum'da açık ruhsal hizmetine başlıyor. İsa Yahya'nın tutuklandığını duyunca Galile'ye çekildi. Nasra'yı bırakarak Zebulun ve Naftali sınırlarında deniz kıyısında bir kent olan Kefarnahum'a yerleşti diyor Matta 4. bölüm 12 ve 13. ayetlerde. İsa'nın Yeruşalim'den ayrılıp Galile'ye çekilmesinin belli bir nedeni vardı. Yahya peygamber tutuklanmıştı. Şimdi ilginç bir şey görebiliriz. Rab-i İsa Mesih karargahını İsrail'in güneyinden kuzeyine taşıdı. Bundan sonra Kefarnahum onun hareket merkezi olacaktır. Önce Nasıra'ya, ondan sonra da Kefarnahum'a gitti. Matta bu ayrıntıyı bize aktarmıyor. Burada yine kutsal yazıların özelliğine değinmek istiyorum. 4 müjde yazarı vardır ve 4'ü de tıpatıp aynı şeyi yazmıyor. Bunlar birbirlerini tamamlayan 4 ayrı göz tanığı gibi olayları anlatıyorlar. Ve 4 yazıyı birbiriyle karşılaştırdığımızda tam tablo önümüze çıkıyor. Bazı yorumcular müjde yazılarını birbirine uydurmak için girişimlerde bulunuyorlar ama aslında bu bir hatadır. Neden 4 ayrı müjde yazısı? 4 müjde yazısı 4 ayrı amaç ile yazılmış olduğunu gösterir. Bu yazılardan hiçbiri İsa Mesih'in hayatını bir biyografi şeklinde bize sunmak için kaleme alınmadı. Hiçbir yazar bunu amaçlamadı. Amaç her bir durumda İsa Mesih'i belli bir insan kitlesine sunmaktır. Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısı dindar insanları hedefliyor ve genelde İsrail halkı göz önünde bulundurularak yazıldı. Aslında Matta bunu ilkin İbranice yazmıştı. Yahudi tarihçilerden Papias ve Eusebius bunun böyle olduğunu tasdik ediyorlar. Tarihçilerin yanı sıra İman babaları da bunu onaylıyorlar. Matta İsa'nın Kefarnahum'a hangi yoldan gittiğini tam ayrıntılarıyla vermese bile diğer müjde yazılarından görebiliriz ki İsa kendi insanları tarafından reddedilmişti. Yazılardan öğrenebildiğimiz kadarıyla Kefarnahum onun karargahı oldu ve bu durum onun Yeruşalim'e gidip orada çarmıha çakıldığı güne kadar devam etti. Onun Nasra'dan kalkıp da Kefarnahum'a taşınmasının nedenini Matta bize aktarmıştır. Diğer müjde yazıları bunu bize açıklamıyorlar. Matta bu ayrıntıyı kaleme aldı. Çünkü okuyucularına İsa Mesih hakkında bazı gerçekleri bildirmek istiyordu. İsa Mesih'in her sözü ve hareketi eski antlaşma yazılarındaki bazı peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi içindi. Kefarnahum'a taşınmasının öz nedeni buydu. Yeşaya peygamber aracılığıyla konuşulan söz yerine gelsin diye oldu bu, diyor Matta 4. bölüm 14-16 ayetler arasında. Zebulun ülkesi, Naftali ülkesi, deniz yönünde, Ürdün'ün ötesinde ulusların Galilesi. Karanlıkta oturan halk parlak bir ışık gördü. Ölüm ülkesinde, ölümün gölgesi altında oturanlara ışık doğdu. Bu peygamberlik sözünü değerli dostum Yeşaya 9. bölüm 1 ve 2. ayetlerde ve Yeşaya 42, 6 ve 7. ayetlerde bulabiliriz. Bunun gerisindeki olaylara zaman açısından ayrıntılı giremeyiz. Bu yöreye ulusların Galilesi denirdi. Tarih kitaplarına bakarsanız İsa Mesih'in yeryüzüne geldiği dönemde bu yörede neler olduğunu inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda unutmayalım ki İsa çocukluğunu bu yörede geçirdi. Buraya ulusların Galilesi adı verilmişti çünkü Romalıların zamanında Yahudi olmayan birçok kişi bu yöreye yerleşmişti. Galile denizinin kıyılarında köşkler kurulmuştu. Güzel bir tatil sitesine benziyordu ama ahlaki açıdan çok bozuk bir yerdi. Orada yaşayan insanlar genelde Rab'den çok uzaktılar. Yeruşalim'e yakındılar ama Tanrı'dan uzaktılar. İsa doğduğu zaman onun ışığı onlar üzerine parladı. Rab-i İsa Mesih'in orada bulunmuş olması onların yaşamlarında bir sorumluluk oluşturdu. Onun birçok mucizesine tanık oldular. Ama yine de fazla tepki göstermediler. Daha sonra Matta'nın yazdıklarını okurken İsa Mesih'in bu bölgedeki insanlara söylediği şu söz bizi şaşırtmaz. Vay haline ey Horizon, vay haline ey Horazin, vay haline ey Beytsayda, sizlere yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı onlar çoktan çulla örtünüp kül içerisinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Matta 11 ayet 22. Kefarnahum'a gelince ise vaftizçi Yahya'nın bırakmış olduğu işi sürdürmeye devam etti. 17. ayette şöyle diyor, bundan sonra İsa sözü yaymaya başladı. Günahtan dönün, çünkü göklerin hükümranlığı yaklaştı diyordu. İsa'nın verdiği müjde neydi? Günahtan dönün, tövbe edin, bana dönün. Göklerin egemenliği yaklaştı. Bu hükümranlık ne şekilde yaklaşmıştı? İsa Mesih'in kendi şahsında onlara yaklaşmıştı. İsa'nın kendisi orada olduğu için göklerin egemenliği de oradaydı. İsa olmadan göklerin egemenliği olamazdı. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi göklerin egemenliği Tanrı'nın yeryüzünde hüküm sürmesi demektir. Rab-i İsa Mesih ikinci kez dünyaya geldiğinde bu egemenliği tam doluluğuyla beraberinde getirecektir. O burada yeryüzünde kendi egemenliğini kuracaktır ve o zaman gökler yeryüzünde hüküm sürecektir. Rabbin kilisesini bekleyen göksel bir umut vardır ama aynı zamanda yeryüzünün de kurtuluşu tam olacaktır. Tüm evren onun gelişini beklemektedir hem de heyecanla. Şimdi ise öğrencilerini çağırmaya başlıyor. Matta 4. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şöyle diyor. İsa Galile denizi kıyılarında dolaşırken Simon'la, öteki adı Petros'tur, kardeşi Andreas'a rastladı. Denize ağ atıyorlardı. Çünkü balıkçıydılar. İsa onlara ardım sıra gelin dedi. Sizi insan avcısı yapacağım. Müjde yazılarını dikkatle incelediğimizde Rab ise bu adamları 3 ayrı dönemde çağırdığını göreceğiz. Yani öğrencilerini. Ya da şunu diyebiliriz. Bu adamlar ile İsa 3 ayrı kere buluştu. İlk kere Yuhanna 1:35-42 ayetlerinden anladığımız kadarıyla Yeruşalim'de buluştular. İkinci buluşma Galile Denizi kıyılarında yer aldı ki Matta bunu az önce okuduğum ayetlerde kaydetti. Daha önce İsa'yı görmüşlerdi ama onları daha çağırmamıştı İsa. Burada Galile Denizi kıyılarında onları tekrar görüyor ve kendisini izlemeleri için onları çağırıyor. Markos ve Luka bu olayın ayrıntılarını bize veriyor. Son olarak onları tekrar çağırır ve bu kez elçileri olmak için çağırır. Bu çağrının en şaşırtıcı yönü İsa'nın bu gibi insanları elçi olarak seçmiş olmasıdır. Bu konu üzerinde değerli dostum epey düşünmüştüm. Böyle kusurlu ve zayıf insanları elçi olarak seçtiğine göre beni de hizmetinde kullanabilir ve seni de kullanabilir dostum. Zaten Tanrı bizi hizmetinde kullanmak da istiyor. Onun hizmetinde kullanılabilir kişiler olabilmemiz için süper ruhsal insanlar olmamıza gerek yoktur. İnsan balıkçılık işine girmeden seni nasıl insan balıkçısı yapabilir? Mesleğiniz ne olursa olsun Tanrı sizi kullanabilir. Elindeki sanat ya da beceri ne olursa olsun, bunu Tanrı'nın ellerine teslim ettiğin anda Tanrı seni kendi hizmetinde kullanacaktır. Topluluğumuzda bir bayan vardı. İsa Mesih için tanıklık vermek isterken çok heyecanlanır ve kekeleyip dururdu. Ama bu bayan harika pasta yapardı. Bir gün ona şöyle dedim, kardeşim Rabbin her birimize ayrı ayrı armağanlar verdiğini hiç düşündün mü? Seninki belki de topluluk içerisinde güzel pastalar yapıp bu şekilde Rabbe hizmet etmektir. Belki de bu size acayip gelecektir dostum ama aslında o kadar tuhaf değildir. bizim için önemli olan şey hayatımızı, becerilerimizi Tanrımızın ellerine teslim etmektir. Onun yönetimi altında olduğumuz süre her birimiz aynı şeyi yapmayacağız. Tanrı her birimize ayrı ayrı armağanlar verdi. Mesih'in bedeninde ayrı ayrı üyeler vardır ve her birinin ayrı bir görevi, ayrı bir işlevi vardır. Onlar da hemen ağlarını bırakıp İsa'nın ardı sıra gittiler. Oradan ileriye doğru gidince başka iki kardeşe Zebedi'nin oğlu Yakup'la kardeşi Yuhanna'ya rastladı. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. İsa onları da çağırdı. Onlar da hemen tekneyi de babalarını da bırakıp İsa'nın ardı sıra gittiler diyor Matta 4. bölüm 20-22 ayetler arasında. Bunlar ilginç kişilerdir. Yazılanları okumaya devam ederken bu karakterleri daha iyi anlamaya başlayacağız. Yalnız Matta'da değil, diğer müjde yazılarında da onlarla tanış olacağız. Şimdi bir şeyi hatırlamanızı istiyorum. İsa halen İsrail'in kuzeyindedir. 23. ayette şöyle diyor: İsa Yahudilerin sinagoglarında öğreterek hükümranlığın sevindirici haberini yayarak halk arasında her rahatsızlığı, her hastalığı iyileştirerek tüm Galile bölgesini bir uçtan öbür uca dolaştı. İsa Mesih Yahudilerin sinagoglarında öğretiyor ve hükümranlığın sevindirici haberini yayıyordu. Hükümranlığın sevindirici haberi neydi? Şu: İsa Mesih'in şahsında bu egemenlik onlara yaklaşmıştı. Yapmaları gereken şey İsa Mesih'i kabul etmeleriydi. Bunun yanı sıra onların hastalarına şifa veriyordu. O günlerde İsa'nın şifaya kavuşturduğu binlerce insan vardı. Matta bu konuda bilgimiz olmasını istiyor. Müjde yazarı Matta bir iki şifa olayından söz etmiyor. Her hastalığı, her rahatsızlığı iyileştirerek diye yazarken binlerce, belki de on binlerce kişiden söz etmektedir. Bu nedenle İsa Mesih'in düşmanları İsa'yı suçlarken bu mucizelerden söz edemezlerdi. Çünkü binlerce mucizeyi yalanlayamazlardı. Binlerce canlı tanık yer alan mucizeler konusunda tanıklık vermeye hazırdı. Günümüzde sözüm ona, şifa mucizeleri yaratan insanlar topluluklarda sensasyon yaratmaktalar. Yüzlerce, binlerce kişiye şifa verdiklerini iddia ederler ama bu insanlar nerede? Yer alan mucizeler konusunda tanıklık verecek kişiler önümüze çıkmıyor. Sözüm ona şifacılar, binlerce kişi şifa buldu diyorlar. Ama sözde şifa bulanlar ortaya çıkıp da bu doğrudur diyemiyorlar. İsa'nın mucizelerine gelince bunu inkar edecek kişi yoktur. Ünü tüm Suriye'de yayıldı. Tüm hastaları, çeşitli rahatsızlık ve ağrı çekenleri, cinleri, saralıları, inmelileri ona getirdiler. Ve dikkat edin, hepsini sağlığa kavuşturdu diyor Matta 4:24'te. Burada yine birçok insandan söz ediliyor. 25. ayette Galile'den diyor, Dekapolis'ten, Yeruşalim'den, Yahudiye'den, Ürdün'ün karşı yakasından gelen yoğun kalabalıklar onun ardı sıra gittiler. Dekapolis, Galile'nin kuzeybatısında, Ürdün ırmağının doğusunda, kendi bünyesinde 10 kenti barındıran kocaman bir yerdi. Hem bu yöreden hem de Yeruşalim ve Yahudiye gibi yerlerden insanlar İsa Mesih'e geliyorlardı. Yahudiye, Filistin'in en güneydeki ücra köşesiydi. İsa Filistin'in kuzeyinde hizmet ederken güneyden insanlar ona geliyorlardı. Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısını incelerken aklımızda tutmamız gereken bir şey vardır. Matta zaman sıralaması yapmıyor. Yani kaydedilen olaylar zaman sıralamasına göre kaydedilmedi. Matta bize İsa'yı kral olarak sunuyor. İzlediği örnekte İsa'yı her adımda krallığının tahtına oturmaya giden birisi olarak resimliyor. İsrail ulusunun beklediği kral buydu ve Matta onu bu şekilde tanıtmak amacındadır. Bunu aklımızda tutmalıyız, yoksa bunu gözden kaybedersek müjde yazısının amacını da gözden kaybetmiş olacağız.